Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 18 Haban 1401, Hicri Gamer 14 Rebiyüzzani 1444 ve Miladi Takvimle 9 Kasım 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, ilahi önderler ve mutfak kültürü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla, ben de arkadaşım Ahmet'i sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Tahran'da. Biden, Amerika'nın İran'la ilgili olağanüstü hali uzattı. Erdoğan, teröristler Türkiye'den Almanya, Fransa, Hollanda ve Danimarka'ya kaçtı dedi. Çavuşoğlu, şartlar yerine getirirse Suriye ile ilişkilerimiz seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz dedi. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tepki gösterdi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran İslam Cumhuriyeti ile Ermenistan'a desteğine ilişkin son açıklamalarına cevaben, Tahran'ın ilkeli politikasının iyi komşuluk ve tüm komşularla ilişkileri genişletmek üzerine kurulu olduğunu belirterek tepki gösterdi. İran'a göre Nasır Kenani dün yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki iki kuzey komşusu arasındaki uzun süreli çatışmaya ilişkin temel politikasına atıfta bulunarak Tahran'ın her zaman toprak bütünlüğünü ve barışı koruduğunu kaydederek Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasındaki ihtilaflarda haklara saygı göstermesini ve uluslararası hukuk çerçevesinde vurgulanmış ve bu nedenle Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının işgalini kınamış ve kurtuluşunu en üst düzeyde desteklemiştir dedi. Kenani, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarındaki son tatbikatı yapılmadan önce ilgili komşular tarafından resmi kanallardan bilgilendirilen rutin ve planlı bir eylem olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü bir kez daha Kafkasya'nın sorunlarını çözmenin yolu bölge dışı güçlerden değil, bölge ülkelerinin başkentlerinden ve İran İslam Cumhuriyeti'nden geçiyor. Tahran'da ikili, üçlü ve altılı bölgesel girişimleri duyurarak iki kuzey komşusu arasında kalan sorunları çözmeye bir kez daha yardım etmeye hazır dedi.
İran Ekonomi ve Maliye Bakanı ve Ermenistan Maliye Bakanı yılda 3 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması, mal alışveriş hacminin 5 milyon tona çıkarılması ve finansın geliştirilmesi ve kolaylaşılması konularında görüş alışverişinde bulundular. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ehsan Handozi dün Tahran'da Ermenistan Maliye Bakanı Haçaturyan'la görüşmesinin ardından şöyle dedi. İran hükümeti Kafkas bölgesine vurgu yaparak komşuluk siyasetini sürdürmekte ve iki ülke arasında yılda 3 milyar dolarlık ticaret hedefini sürdürmek için çok ciddidir. Ermenistan Maliye Bakanı da İran'a yaptığı ilk ziyarette İran ve Ermenistan arasındaki işbirliğinin geliştirmesine ilişkin çok iyi konuların gündeme gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ve İran ile Ermenistan arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler geleneksel olarak 10 yıllardır var olmuştur dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis arasındaki görüşmelerde gündeme gelen önemli noktalara değinen Ermenistan Maliye Bakanı şöyle dedi. Tüm diyalogların temeli iki ülke arasında uzun vadeli işbirliğidir ve iki ülke arasında ticari ve iktisadi ilişkiler düzeyi için 3 milyar dolar hedeflenmesi bu temel ilkeleri göstermektedir.
İran yargı erki sözcüsü Mesut Sitayişi, İsveç'te tutuklu bulunan İranlı eski savcı yardımcısı Hamid Nuri'nin 1100 gündür bu ülkede tek hücreli hapiste tutulduğunu söyledi. Sitayişi son iki ayda Nuri ailesiyle sadece 5 dakika telefonda görüşebilmiştir. Yargı mekanizması olarak vatandaşlarımızın kaybolan haklarının takipçisiyiz dedi. 2019 yılında tutuklanan Hamid Nuri avukat seçme, ailesiyle görüşme, mahkemeye tanıtma hakkından da mahrum. 14 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen duruşmanın ardından İsveç Mahkemesi, İran vatandaşı Hamid Nuri'ye yasa dışı bir şekilde müebbet hapis cezası vermişti.
Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, İran İslami Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Tuamira Ali Şemhan'ın resmi daveti üzerine dün gece Tahran'a geldi. Rus yetkili İranlı mevkidaşı ile görüşmenin yanı sıra İran'ın üst düzey siyasi ve iktisadi yetkilileriyle ikili ilişkilerin ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Nikolay Patrushev'e Rus ekonomik kurumlarının bazı bölümlerinin yetkilileri de eşlik ediyor.
Amerikan Başkanı Joe Biden salı gecesi ülkenin kongresine yazdığı bir mektupta Amerika'nın İran'la ilgili ulusal acil durumunu uzattı. İran'a göre Biden, Temsilciler Meclisi ve Amerikan Senatosu başkanlarına kongre ara seçimleriyle aynı zamanda yazdığı bir mektupta Cumhurbaşkanı bu yasanın yıl dönümüne kalan 90 gün içinde uzatılmasını duyurması gereken olağanüstü hal yasasından bahsetti. 14 Kasım 1979'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter İran'la ilgili ilk kez olağanüstü hal ilan etti.
İran Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı General Alireza Sepahi Ferd, Baber 373 Hava Savunma Sistemi'nin menzilini 2 yıl içinde 300 kilometreye çıkarmayı başardıklarını ifade ederek, "Bunu şu an 400 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz," dedi. Sepahi Ferd, Baber 373 adlı hava savunma sisteminin menzilini 400 kilometreye yükselteceklerini belirterek, Baber hava savunma sistemi diğer uçaklara ve hatta radara yakalanmama iddiasında bulunan 5. nesil uçakları hedef alabilecek dedi. Bu tür büyük bir başarının elde edilmesinin birçok araştırma, sanayi, operasyonel vesaire birimin işbirliği sayesinde gerçekleştiğini belirten General Sepahi Ferd, bu doğrultuda Ordu Hava Savunma Kuvvetleri bu önemli kazanım için etkin ve büyük rol oynadı dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü Sınır Muhafız Komutanı ülkenin sınırlarında güvenlik ve barış hüküm sürüyor dedi. Ars Haber Ajansı'na göre İran Sınır Muhafız Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi, Salı günü Sistan Beluçistan Eyaleti Komutanları ve Sınır Muhafız Yardımcıları ile yaptığı görüşmede sınır güvenlik güçlerinin çabalarını takdir etti. Guderzi, güvenlik güçlerinin ülkenin güneydoğusundaki sınırların güvenliğini sağlamaya çalıştığını belirterek şunu kaydetti. Polis gücü ve sınır muhafızlarının çabalarıyla geniş ve önemli Sistan ve Beluçistan ilinde tam güvenlik sağlanmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Sınır Polisi Komutanı Güneydoğu sınırlarında alınan tedbirlere değinerek, sınır polisi ve il polisinin çabalarıyla sınır güvenliği durumu istikrarlı ve ekonomik olarak müreffeh hale geldi ve bugün ülke sınırlarında özel bir güvenlik ve barış var dedi.
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti Poldeş Sınır Kapısı Müdürü son 7 ay içinde Poldeş Sınır Kapısı'na yaklaşık 25 bin kamyonun geçiş yaptığını duyurdu. Poldeş Sınır Kapısı Müdürü Muhammed Rıza Derbendi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. Son 7 ayda bu sınır terminalinden yaklaşık 10 bin yolcu geçti. Ve elbette bu sayı koronavirüsünün neden olduğu kısıtlamalar dikkate alındığında geçen yıla göre daha bir artış göstermiştir. Derbendi ayrıca bir önceki yılın aynı dönemine göre Hicri Şemsi takvime göre bu yıl son 7 ayda bu kapıdan 25 bin tır transit geçiş yaptı dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı İsveç Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsveç ve Finlandiya sokaklarında teröristlerin varlığına tanık olduklarını ve terör gruplarının demokratik ortamları kötüye kullanmaması gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada FETÖ, PKK ve PYD gibi terör örgütlerinin İsveç'teki demokratik ortamı istismar etmemesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, İsveç'in yeni başbakanı Kristersson'la görüşmesinde bir kez daha açıkça isim vererek FETÖ'cü ve diğer teröristlerin iadesini talep etti. Erdoğan, İsveçli gazetecinin İsveç'ten istenen tam olarak nedir sorusuna, İsveç ve Finlandiya'nın caddelerinde teröristlerin ellerinde terörist başının paçavralarıyla dolaşmalarını benim halkım gördüğü zaman hesabını bize soruyor dedi. Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyeliği ve Türkiye'nin vereceği onaya dairesi şöyle dedi. NATO'nun en önemli işlevi nedir? Birinci derece terörle mücadeledir. 70 yıl oldu NATO'ya gireli, NATO'da bu işin mücadelesini verdik, veriyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın caddelerinde teröristlerin ellerinde terörist başının paçavralarıyla dolaşmalarını benim halkım gördüğü zaman hesabını bize soruyor. Biz vatandaşımıza hayır diyemeyiz. 7 ay sonra seçimde halkımızın karşısına gittiğimizde Türkiye'de terörle mücadelede zafer elde ettiniz. Teröristlerle ciddi mücadelemizi halkımız biliyor. Bu konuda ciddi takdir ediyor. Ortada bir başarı var. İstiyoruz ki dostlarımız, özellikle birinci derecedeki NATO dostlarımızla dayanışma içerisinde olmamız lazım.
Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş ekonomik krizlerden birinin ortasında bulunurken daha iyi günler vaat etti. %85'in üzerindeki enflasyon, ulusal para birimi liranın değerindeki keskin düşüş ve ardından işsizlik ve yoksulluk Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin gelecek beklentilerini kararttı. Yapılan tüm anketler Erdoğan'ın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim yenilgisinin ihtimalini işaret ediyor. Böyle bir durumda Erdoğan son açıklamalarında seçmenleri sorunları ve daha iyi günleri çözmeyi vaat ediyor ve siyasi işlerin gözlemcileri bu abartılı vaatleri iktidar partisinin adayı için bir erken seçim kampanyası olarak nitelendiriyor. Anadolu Ajansı'na göre Erdoğan dün Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve büyümesi için çabalarının devam ettiğini ve dünyanın 10 gelişmiş ülkesi grubunda yer alacağı vaadinde bulundu.
Türkiye hükümeti muhtemelen Suriye ile olan ilişkilerinin seviyesini istihbarattan diplomatik seviyeye yükselteceğini açıkladı. Türkiye kabine toplantısının ardından basına konuşan Çavuşoğlu, şu anda Suriye ile iletişim kurma planının olmadığını ancak istihbarat servisleri arasındaki temasların istikrarlı bir şekilde devam ettiğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanı, doğru koşullar sağlanırsa Türkiye muhtemelen Suriye ile ilişkilerini istihbarattan diplomatik seviyeye yükseltecektir dedi. Bu açıklamalar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu duyurmasıyla birlikte açıklandı.
Öte yandan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olmakla suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki gösterdi. Çelik, Macron'un Türkiye hakkındaki sözlerine gösterdiği tepkiyi Twitter hesabından açıklamayla cevap verdi. Çelik, Fransa'nın Afrika'daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur dedi. Twitter hesabına açıklamada bulunan Çelik, Fransa'nın Afrika'daki sömürücü geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiğini bildirdi. Çelik şöyle dedi. Macron'un Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Afrika'da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirmektedir. Macron ise Afrika'yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olmaktadır. Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem IŞİD'e hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle Sayın Macron'un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye'yi emperyalist güç olmakla suçlaması vahim bir hatadır.
Türkiye Dışişleri Bakanı Kırgız mevkidaşı ile Bişkek'te yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'a gitti. Bakan Soylu temasları kapsamında Kırgızistan İçişleri Bakanı olan Niyazbekov, Acil Durumlar Bakanı Bobek Acıkeyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile bir araya geldi.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı doğal gazın bir kısmı için ödemeleri Rus duplesi cinsinden yapmaya başladığını açıkladı. Dönmez, TRT haberi verdiği söyleşide, önümüzdeki aylarda Rusya ile yapılan enerji ticaretinde yerel para birimleriyle yapılan ödeme payının daha da artacağını söyledi. Dönmez, Rusya ile bizim tabii ticaretimiz çok yönlü olarak devam ediyor. Enerji en büyük kalemlerden birisi şüphesiz. Turizm var, gıda var, diğer emtia fiyatları var. Öteden beri neredeyse yaklaşık 5-6 yıldır her iki lider de milli paralarla ticaretin önünü açma yönünde niyetlerini ifade etmişlerdir.
Bazı haber kaynakları çarşamba sabahı Irak-Suriye sınırı yakında bir patlamanın duyulduğunu bildirdi. Alınan ilk haberlere göre El-Kaim yakınlarında en az 4 patlamanın olduğunu ve Irak ile Suriye arasındaki sınır noktasında bir uçak ve bir helikopterin uçuş yaptığı anlaşılıyor. İHA'nın bu bölgeye hedef aldığı ve direniş gruplarının bazı mevzilerine hedef aldığı belirtilirken resmi kaynaklar henüz bu haberi doğrulamadı. Sabine News bu saldırıların Amerika tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.
Siyonist kaynaklar Katar'ın Siyonist telekomünikasyon şirketleriyle işbirliğini kabul etmediğini duyurdu. 22. FIFA Dünya Kupası 21 Kasım 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.
Yemen Petrol Şirketi saldırgan Suudi Koalisyonu'nun dizel yakıt taşıyan bir geminin Hudeyde Limanı'na girmesini engellediğini duyurdu. Suudi Koalisyonu bu ülkeden milyonlarca varil petrol çalmanın yanı sıra Yemen'e yakıt taşıyan gemilerin girişlerini engelleyerek bu yoksul ve savaştan zarar görmüş Yemen'de petrol ürünleri ve yakıt sorunu krizini körükledi.
Bahreyn'deki yasal kuruluşlar Ali Halife rejiminin keyfi yasalar çıkararak 100 binden fazla vatandaşı seçimlere katılmaktan mahrum bıraktığını vurguladı.
Kuzey Kore füze denemelerini savunma amaçlı yaptığını iddia ederek füze denemelerini provokasyon olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tepki gösterdi. Kuzey Kore'nin uluslararası örgütlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Song-yong, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkesinin füze denemelerine ilişkin eleştirilerini kınadı. Kim, Guterres'in ülkesine yönelik eleştirilerini adaletsiz ve ön yargılı olarak nitelendirdi ve füze denemelerinin Amerikan provokasyonuna karşı savunma amaçlı yapıldığını söyledi.
Ve son haberimiz, eski Amerikan Başkanı Trump, Amerikan Kongresi'nin 2022 ara seçimlerinde bazı oy sayımında kullanılan bilgisayarların arızalanmasının ardından bu seçimlerin doğruluğunu sorguladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran'daki terör eylemlerinin kınanması etrafında. Terörizm kurbanlarını savunma örgütü yayımladığı bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti emniyet güçlerine yönelik terör saldırılarını kınadı. Uluslararası Terör Kurbanlarını Savunma Teşkilatı Başkanı Sabah El-Safi pazar günü yaptığı açıklamada İran güvenlik güçlerini hedef alan ve IŞİD rengine sahip terör eylemlerini kınıyoruz dedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Uluslararası Terör Mağdurlarını Savunma Teşkilatı, İran hükümetinden IŞİD'i destekleyen suçlu hükümetleri ve yozlaşmış grupları ve bizzat IŞİD'i yargılamak için harekete geçmesini istiyoruz. Çünkü bu suçlu ve yolsuz hükümetlerin amaçları katliam, sabotaj ve milletlere karşı hareket etmektir. Bu açıklamada İran'ın güneyinde yaşayan terör olayından sonra gerçekleşiyor. Bu saldırıda silahlı bir kişi İran'ın güneyindeki Şiraz kentindeki kutsal türbeye saldırdı ve ziyaretçilere ateş açtı. IŞİD'in planladığı bu terör saldırısı 13 şehit ve 30 yaralıyla sonuçlandı. Bir başka saldırıda ise İran'ın Elburz ilinde silahlı ve organize bir eylem sonucunda bir halk gönüllü gücü şehit düştü, en az 10 polis yaralandı. Elbette İran İslam Cumhuriyeti daha önce de IŞİD'in bu terör saldırılarına tanık oldu. Bu yılın başında Abdüllatif Muradi tarafından Meşet'teki Kutsal İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesine bıçakla yapılan terör saldırısı, IŞİD'in tekfirci teröristlerinin 5 yıl önce İmam Hümeyni'nin türbesine saldırması, 28 yıl önce de İmam Rıza'nın türbesine yönelik bomba saldırısı, İran'da tekfirci ve IŞİD teröristlerinin saldırılarının bazıları arasında yer alıyor.
İran istihbarat teşkilatlarının değerlendirmesine dayanarak Şahçırak Türbesi'ndeki terör operasyonlarının tasarımcıları, ülkenin diğer birçok yerinde terör operasyonları ve patlamalar gerçekleştirmeyi planlamışlardı. Ancak İran istihbaratı tüm insanların kimliklerini tespit ederek terör eylemlerini etkisiz hale getirdi ve daha fazla sabotajı engelledi. Amerika ve Siyonist rejimin de aralarında bulunduğu düşmanlar ise mevcut kaos olaylarına amaçlarına uygun olarak önemli bir fırsat olarak gördüler. Amerika'nın ve Siyonist rejimin ve bölgedeki bazı gericilerin son yıllarda İran'da ve bölgede hep teröristleri desteklemeye çalıştıkları açıktır. Terörist unsurların askeri eğitimi, silahlandırılması, hafif ve yarı ağır silahlarla donatılmaları, IŞİD'in kontrol ettiği bölgelere haberleşme teçhizatı gönderilmesi bu desteğin sadece bir kısmıdır. Bu nedenle İran'da son yıllarda yaşanan huzursuzluk ve sokak şiddetinin ana destekçisi olan Amerika ve Siyonist rejim, teröristleri destekleyerek ve kaos olaylarını körükleyerek son haftalardaki gelişmelerde ve huzursuzluklarda rol oynadılar. İran istihbarat ve güvenlik teşkilatlarının belgeleri de eğitim kursları düzenlemenin ve Amerika'nın ve Batılı ve bölgesel destekçilerinin son eylemleri de dahil olmak üzere halkın farklı kesimlerini etkilemenin İran'da huzursuzluk ve kaos yaratmak komplosu doğrultusunda olduğunu gösteriyor. Gerçek şu ki terörle mücadele iddiasında bulunan batılı hükümetler kendilerini birçok insani değerin savunucusu olarak görmelerine rağmen terör dahil birçok alanda çift standartların peşindeler. Onların çelişkili uygulamaların ayrılmaz bir parçası da terörü iyi ve kötüye ayırmaları ve kendi lehlerine uygun fırsatlarda kullanmaya çalışmalarıdır. Bu arada terör mağdurlarından biri ve bölgedeki terör örgütleriyle mücadelede öncü olan İran İslam Cumhuriyeti, terörle mücadeledeki çabalarını sürdürmeye kararlıdır ve ülkedeki son terör saldırılarını terörle mücadele olarak değerlendirmektedir. Amerika ve bazı Avrupa ve gerici ülkelerin terör gruplarını kendi lehlerine kullanması ise İran'ın kararlılığını daha da pekiştirmiştir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da demokrasiye karşı tehditler ve siyasi şiddetin artmasıyla ilgili kaygıların artması etrafında. Amerika'da ara seçimler dün ülke genelinde düzenlendi. Bu bağlamda dünyada demokrasi bayrağını taşıdığını iddia eden ülkede demokrasiye karşı tehditler ve siyasi şiddetin artması hususundaki kaygılar zirveye ulaştı. ABC News ve Washington Post tarafından yürütülen yeni bir anketin sonuçları %88'e eşdeğer 10 Amerikalı'dan neredeyse 9'unun siyasi ihtilafların yoğunlaşmasının bu ülkede siyasi güdümlü şiddet riskini artıracağından endişe duyduğunu gösteriyor. Bu anket Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'nin San Francisco'daki evlerinde aşırılık yanlısı bir kişi tarafından saldırıya uğrayıp hastaneye kaldırmasından bir hafta sonra yapıldı. Pelosi eşine yapılan saldırıdan duyduğu üzüntü dile getirirken Amerika'da demokrasinin tehlikede olduğunu kabul ederken Amerikan vatandaşlarına şöyle dedim. Korkmamalı ve teslim olmamalıyız ancak cesur olmalıyız. Amerikan Kongresi öncesinde yaşanan bu siyasi şiddet olayı yanlış bilgilerin yayılmasının ve derin siyasi bölünmelerin toplumda şiddet eylemlerine yol açabileceğine dair endişeleri arttırdı. Amerikan federal yetkilileri Paul Pelosi'ye yönelik saldırı gibi eylemlerin ve şiddetin arkasındaki itici güçlerin siyasi ihtilaflar ve iki partinin yetkililerinin birbirlerine karşı suçlamaları gibi konuların olduğuna inanıyor. Amerika'nın eski başkanı Barack Obama, Amerikan siyaseti alanındaki boşlukların ve ihtilafların tehlikeli bir atmosfer yaratılmasına yol açtığı konusunda uyardı. Obama, birkaç gün önce Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine yapılan saldırı Amerika'daki nefret söyleminin sonucuydu dedi. Ayrıca yeni bir ankete göre Amerikan siyasetinin her iki kanadından da katılımcılar demokrasinin tehlikede olduğunu düşünüyorlar. Bir ankete göre 1/3 Amerikan demokrasisinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Ocak ayında soruldu. Son zamana göre bu miktarda %9 artış görüldü.
Dolayısıyla Amerika'da siyasi şiddetin tırmanması ve demokrasi tehlikeye atma endişesinin Amerikan vatandaşlarının özellikle demokrasi destekçilerinin temel siyasi endişesi olduğu açıktır. İki ana partiden demokratlar ve cumhuriyetçiler sürekli bu hususta kaygılarının devam ettiğini ve gitgide daha da büyüdüğünü belirtmektedir. Bununla birlikte Amerika'daki mevcut anormal siyasi durumun nedenleri ve faktörleri hakkında önemli bir fikir ayrılığı bulunmakta. Bu bağlamda Amerika'da son dönemde birbirini demokrasiyi yok etmekle suçlayan iki ana partinin karşılıklı suçlamalarına özellikle değinmek gerekiyor. Demokrat Başkan Joe Biden, geçen hafta eski Başkan Donald Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yap hareketini yarı faşist olarak nitelendirirken, Cumhuriyetçiler Biden yönetimini Florida'daki Trump malikanesine düzenlenen FBI'ya yönelik siyasi amaçlı saldırılar yapmakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimlerin sonuçlarına ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu cumhuriyetçilerin devralmasına ilişkin tahminlerden ve sonuçlardan yola çıkarak bundan böyle Amerika'da siyasi bölünmelerin ve çatışmaların yoğunlaşmasına dair karanlık bir vizyonun olduğu da söylenebilir. Böylece dünyanın sözde en büyük demokrasi başkentinde büyük bir zafiyetin ortaya çıktığı söylenebilir. Yeni sorunlar ise peş peşe gelecek gibi duruyor. Bunlar arasında Cumhuriyetçi Parti ara seçimlerde temsilciler meclisinin kontrolünü yeniden ele geçirdikten sonra Joe Biden'ı ciddi suçlardan dolayı suçlamaya hazırlanıyor. Bu girişim Donald Trump'ın görevden ayrılmasının demokratlardan intikamı olarak sayılıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 18 Haban 1401, Hicri Kamer'e 14 Rebiyusani 1444 ve Miladi 9 Kasım 2022 Çarşamba. ...1378 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 14 Rebiyusani 66'da Muhtar bin Ebi Ubeyde Sagafi, Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın dökülen kanının intikamını almaya başladı. İmam Hüseyin Aleyhisselam, Hicri Kamer'e 61 yılında fedakar yarenleriyle birlikte eşit olmayan bir savaşta Yezid bin Muaviye ordusu tarafından şehit edildiler. Muhtarın kıyamı Kufe kentinden başladı ve ondan önce Tevvabin grubu Emevi hükümetine karşı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın dökülen kanının intikamını almak amacıyla bir başka kıyama başladı. Muhtar kıyam sırasında devlet güçlerine yenmeyi başardı ve ardından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın katillerinden intikam almaya başladı. Muhtar Sagafi yaklaşık bir yıl Kufe'de hüküm sürdürdü ve bu süre boyunca kendi denetimindeki bölgeleri genişletti. Ancak Mus'ab bin Zubeyr'e yenildi ve nihayet şehit edildi. ...46 yıl önce bugün Hicri Şems'e 18 Haban 1355'te İran'la mücadeleci Şeyh Nasrullah Ensari Despot Şah rejiminin güvenlik teşkilatı Sabak'ın işkenceleri neticesinde şehit düştü. İran'ın Boinzahra şehrinde dünyaya gelen Hücretül İslam Şeyh Nasrullah Ensari, dini ilimler alanında tahsil yapmanın yanında siyasi mücadelelerini sürdürüyordu ve Şah rejimine karşı aktif faaliyetlerde bulunuyordu. Hücretül İslam Şeyh Nasrullah Ensari, nihayet Hicri Şems'i 1354'te Sabak tarafından tutuklanıp 6 ay işkenceyi katlanmasından sonra şehit düştü. ...25 yıl önce bugün Hicri Şems'e 18 Haban 1376'da önde gelen alim Ayetullah Şeyh Muhammed Hüseyin Kelbasi İsvani 92 yaşında vefat etti. İlk eğitimini İsvan'da bitiren Ayetullah Şeyh Muhammed Hüseyin Kelbasi İsvani 17 yaşında Kutsal Necef Eşref'e gitti ve orada önde gelen alimlerden Seyyid Ebul Hasan İsvani, Azziyauddin Iraki, Mirza Ali A. Şirazi ve Şeyh Muhammed Kazım Şirazi gibi hocalardan dersler aldı. Ayetullah Kelbasi daha sonra İsvan kentine gitti, ardından Necef kentinde bir süre kaldı. Ayetullah Kelbasi Ehl-i Beyt'in faziletleri Hadi Aşar babında Şer ve Garaib ve Gesar el-Kelam gibi eserleri kaleme aldı. 421 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 14 Rebiusane 1023'te Safevi dönemi komutanlarından 1. Şah Abbas'ın önde gelen komutanı Allahverdi Han vefat etti. Gürcistan'da mukim olan Allahverdi Han gençliğinde Şah Tahmasp Safevi'nin hizmetine girdi. Hicri Kamer'e 1004'te Safevi Sarayı'nda üstün liyakat ve kifaya sahibi olmasından dolayı Şah Abbas'ın Fars hükümetinin önde gelen komutanı olarak seçildi. Allahverdi Han İsfahan'da Zayenderud Irmağı üzerindeki tarihi Siyosepol Köprüsü'nü inşa etti ki günümüzde dünyanın en güzel şah eserlerinden biri olarak biliniyor. ...145 yıl önce bugün 9 Kasım 1877'de Pakistanlı ünlü yazar, düşünür ve Farsça şiirler söyleyen İkbal Lahuri dünyaya geldi. İlk ve yüksek öğreniminin ardından Almanya ve İngiltere'de felsefe ve yüksek lisans öğrenimi için 4 yıl eğitim gördü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu davasında yargıya telkin iddiasına hukukçulardan tepki. Hukuka güveni derinden sarsar.
Karar.
İttifakta HDP çatlağı, Bahçeli erken seçim tarihini açıklayacak iddiası.
Ve Yeni Asya.
Yeni ekonomik modelde fiyasko.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 7 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde "Meclis güçlü olmalı" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Demokrat Parti, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ile Deva Partisi genel başkanlarının güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileriyle ilgili toplantılar büyük bir uyum ve ahenk içinde devam ederken Cumhur İttifakı sık sık bu ittifakın dağılacağını söyleyerek bir algı oluşturma gayreti içinde. 14 Kasım'da yapılacak ikinci tur görüşmelerin ikisinde artık çalışmaların ete kemiğe bürüneceği gözleniyor. Oluşturulan komisyonları raporlarına liderler son şeklini verecek diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Zaman zaman Millet İttifakı'nın adayının kendilerini ilgilendirmediğini söylese de Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayını merak ediyor. Ama seçim takvimi belli olmadan Millet İttifakı adayı merak edilmeye devam edilecek. Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı hiçbir konunun görüşülmesini istemiyor. Adayın kim? Sana ne derken altılı masayı oluşturan partilerin liderleri buna yakın cevaplar veriyorlar. Önümüzdeki seçimi önemli kılan tek adam sistemiyle mi devam edilecek yoksa meclisi güçlü kılacak güçlendirilmiş parlamenter sistemin mi getirileceği olacak? Daha bir iki yıl öncesine kadar yeni sistemde kireçlenmelerin ve tıkanmaların olduğu iktidar tarafından kabul ediliyor. Sistemin rehabilite edilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhur İttifakı bugüne kadar konuyla ilgili bir adım atmadı. Yapıldığı söylenen çalışmalardan bir netice çıkmadı. Geçen 4,5 yıllık sürede görüldü ki yeni sistemde meclisin etkinliği azaldı. Denetim yetkisi büyük oranda yok edilirken güven oyu, gen soru, bütçeyi veto hakkı da ortadan kalktı. geçtiğimiz günlerde 131 milletvekilinin bu yıl içinde kürsüde hiç konuşmadığını haberleri çıkmıştı. İktidar partisinden konuşmayan 106 milletvekili dışında kalan muhalefet partilerinin milletvekillerinin meclis iç tüzüğü gereği konuşmadığı anlaşıldı. Zaten konuşma süresi 1 ile 3 dakika arasına indirilen vekillerin önünde bir de böyle bir bariyer var. İkinci bir sıkıntı ise yeni sistemde bakanlar dışarıdan atandığı için mecliste vekillerin sözlü soru sormalarının önü tıkandı. Bütçe ve genel görüşmeler dışında sadece yazılı soru sorabiliyorlar. Bakanların soruları 15 gün içinde cevaplandırması gerekirken maalesef o da olmuyor. Yeni sistemde yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'na direkt soru dahi sorulamıyor. Vekiller ancak yardımcısına soru sorabiliyor. O da yazılı olmak şartıyla. İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a yazılı soru önergelerinin büyük bölümünün neden cevaplandırılmadığını sormuş. Şentop şüphesiz arzu edilen ve olması gereken istisnasız şekilde soru önergelerinin tamamının anayasada ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde öngörülen süre içerisinde cevaplandırılmasıdır. Ne var ki uygulamada bu konuda çeşitli sebeplerle aksaklıklar yaşanabildiği gözlemlenmektedir diye cevap vermiş. İşleme alınan soru önergesinin sadece %13,81'ine denk gelen 9.882'si süresi içinde cevaplanmış. 35.724 soru önergesine ise süresi geçtikten sonra cevap verilmiş. 25.908 soru önergesi ise hiç cevaplandırılmamış. Cevaplandırılmayan soru önergelerinin oranı ise %36,2 olmuş.
Remzi Özdemir 7 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Konutta alım zamanı mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Öncelikle şunu hemen belirteyim. Başını sokacak bir ev almak isteyenler için konut alım zamanı olamaz. Onlar için paralarının ve imkanlarının olduğu her fırsat alım zamanıdır. Onlar için pahalı veya ucuz olamaz çünkü bunun ticaretini yapmayacaklar. Belki 30 yıl, 40 yıl o evde oturacaklar. Bunun dışında hemen konut piyasasında önümüzdeki dönemde neler olacak onu anlatmak istiyorum diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şu anda faizler tarihi dip seviyede. Enflasyon %85 ama faizler %10,5. Konut kredi faizleri %2 seviyelerinde. Normal şartlarda bu enflasyon ve bu faiz oranı ile herkesin peynir ekmek alır gibi konut alması lazım. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımızda konut satışları hızla geriliyor. Bugün 1 milyon lira konut kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz faizden yaklaşık 50-55 puanlık bir fark kazanıyorsunuz. Daha da Türkçesi aldığınız kredi enflasyon karşısında yaklaşık 50 puan eriyecek. Bu durumda banka zarar edecek, siz kazanacaksınız. İşte konut satışlarının patlamamasının nedeni de bu. Banka sizin kazanmanız, kendisinin zarar etmemesi için bu krediyi vermiyor. Çünkü enflasyon olan ülkelerde bankalar uzun vade kredi vermek istemezler. Türkiye'de de böyle. Siyasi irade bankalara baskıyla belirli kredileri verdiriyor ama bunlar sınırlı. Bankalar enflasyon ortamında bol keseden kredi vermek istemiyorlar. Konut satışlarının düşmesinin en büyük nedenlerinden biri bankaların kredi vermemesidir. İkinci olumsuz etki ise konut fiyatlarının özellikle emlakçılar tarafından adeta manipüle edilmesi. Özellikle ikinci el konut fiyatları şu anda manipüle edilmiş durumda. Evet, yeni konutlarda enflasyon nedeniyle bir maliyet var ama bunun ikinci el konut fiyatlarına bu kadar kontrolsüz yansıması mantıklı bir gerekçe değil. İkinci el konut satanlar halen yüksek beklenti içerisindeler. Borsada da öyledir. Bir hisse 10 liradan 100 liraya çıkmışsa siz onu 70 liraya satamazsınız. Çünkü insanoğlunun özelliğidir. Tepeden satıp dipten alma arzusu. Ancak bugünkü şartlarda kimse ne dipten alabilecek ne de tepeden satabilecek. O halde düşen konut satışları ve bankaların konut kredisi iştahının olmaması ikinci el konutlarda fiyatların geri çekilmesine neden olacak.
Tahran Radyosu.
Necati Özkan 7 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Her seçim bir başlangıçtır" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her seçim yeni bir başlangıçtır. Bazen yeni bir dönemin, bazen geriye dönüşün, bazen bir duraklama sürecinin, bazen bir yol değişikliğinin, bazen de sonun başlangıcı. Seçim sonuçları, seçim gecesi açıklanan sayılardan ve onun belirlediği iktidar formasyonundan ibaret değildir. Seçim sonuçları toplumun önüne bir boy aynası koyar. Toplumsal ve siyasi aktörler o aynaya bakar ve yeni bir sürece adım atar, diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Seçimler olmuş bitmiş bir şey ilan etmekle kalmazlar. Yeni toplumsal, siyasal, ideolojik süreçleri başlatırlar. İktidar ve güç ilişkilerinde yeni dengelerin kurulmasının önünü açarlar. Seçimlerle ilgili potansiyel gelişmeleri önceden analiz etmek, ne tür değişimlerin olabileceğine ilişkin bir fikir ve kanaate sahip olmak herkes için önemlidir. Brandwick, Türkiye dahil yakın coğrafyanın en büyük festivallerinden biri. Hem yaratıcı endüstrilere hem de genel katılıma açık çok sayıda panel, seminer, zirve ve yarışmadan oluşan bir etkinlikler silsilesi. Özü itibarıyla bir fikir festivali. Festival kendi alanlarında başarmış iş ve teknoloji insanları, yazarlar, akademisyenler, bilim insanları, sanatçılar, fikir önderleri, aktivistler, gazeteciler, influencerlar, sporcular ve dijital liderlerden oluşan 350'den fazla yabancı ve yerli konuşmacıyı bir araya getiriyor. İş ve markalar dünyasına 360 derece networking imkanı sağlıyor. Akşamları ise yaratıcı sektörler için ödül törenleri ve konserler düzenliyor. O yüzden de festival kendisini yılın en ilham verici haftası olarak tanımlıyor. Etkinlikte siyasiler, gazeteciler, akademisyenler, iletişimciler ve araştırmacılarla geçmişten çıkardığımız derslerden de yararlanarak Cumhuriyet'in 100. yılına denk gelen önümüzdeki seçimin olumlu ya da olumsuz ne tür başlangıçlara gebe olduğuna odaklanacağız. Örneğin Profesör Ali Çarkoğlu, Profesör Doktor Evren Balta ve Profesör Ferhat Kenter ile kutuplaşmanın Türkiye'yi nasıl şekillendirdiğini ve nasıl aşılabileceğini Soli Özel, Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz ve Profesör Ali Yaycıoğlu ile değişen toplum ve değişen kültürel iklimi tartışacağız. Levent Gültekin, Ruşen Çakır, Fatih Altaylı, Levent Erden, Nevşin Mengü, Nihal Bengisu Karaca ve İsmail Saymaz gibi gazeteciler birikimleri ve kendi bakış açılarıyla yaklaşan seçimlerde etkili olabilecek dinamikleri daha iyi anlamamıza katkı sağlayacaklar. Yine Profesör Doktor Haluk Gürgen ve Profesör Doktor Yasemin Giritli İnceoğlu gibi saygın iletişim hocaları seçime doğru iktidar ve muhalefetin iletişim yaklaşımlarını değerlendirecek.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. ilahi önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hazreti Muhammed gençlik çağını Arap Yarımadası'nın cahiliye toplumunda en seçkin insani ve sosyal faziletlerden yararlanarak geride bıraktı. O hazret o dönemin beşeri camiasının en yüce ve emsalsiz şahsiyetiydi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'e hitaben "Sen en seçkin ahlaki faziletlere sahipsin" şeklinde buyurur.
Hatice Kureyş bezirganlarından Hüveylid'in kızıydı. Hatice uzun bir süre kendisinin ticari işlerine bakacak ve onu temsilen Kureyş'in ticaret kervanlarına katılacak ve malını Şam'da satacak güvenilir birini arıyordu. Öte yandan Hazreti Muhammed'in dürüstlüğü ve sadakat ve emanetdarlığı tüm Mekke'de dilden dile yayılmıştı. Nitekim Kureyş arasında Muhammed gibi cesur ve aynı zamanda pak biri bulunmuyordu. Genç Muhammed'in manevi cazibesi herkesi hayran bırakmıştı. Nitekim dürüstlüğü ve doğruyu söylemesi yüzünden halk ona Emin lakabını vermişti.
Bir gün Kureyş'in büyüklerinden biri olan Ebu Talip yeğenine şöyle dedi. Hüveylid'in kızı Hatice Kureyş tacirlerinden biridir ve bir süredir ticari işlerini emanet edebileceği ve onu temsilen Kureyş kervanlarına katılarak malını Şam'da satabileceği güvenilir birini arıyor. Ey Muhammed, sen git ve kendini ona tanıt. Ancak Hazreti Muhammed'in yüce ruhu ve onuru hiçbir talep gündeme gelmeksizin Hatice'ye gidip böyle bir öneride bulunmasına engel oluyordu. Bu yüzden genç Muhammed amcası Ebu Talib'e şöyle dedi. Belki Hatice kendisi benim peşimden adam yollayabilir ve tesadüfen de öyle oldu. Hatice Ebu Talib'in Muhammed ile müzakeresinin sonucunu öğrenince hem birini o hazrete yolladı ve şu mesajı iletti. Beni sana hayran eden şey senin dürüstlüğün, emanettarlığın ve iyi ahlakındır. Ve ben başkalarının ödediği ücretin iki mislini ödemeye ve her yerde sana itaat edecek iki köleyi de seninle birlikte yollamaya hazırım. Hazreti Muhammed macerayı amcasına anlattı. Amcası şöyle karşılık verdi. Ey Muhammed! Bu gelişme Allah'ın sana gönderdiği bir yaşam fırsatıdır ve böylece Hazreti Muhammed ilk iş seyahatine çıkmaya karar verdi.
Kureyş kervanı harekete hazırdı. Kervanda Hatice'nin de ticari malları vardı. O sırada Hatice güçlü bir deve ve bir miktar değerli eşyayı temsilcisine verdi ve ayrıca iki kölesini de temsilcisine saygıda asla kusur etmemelerini ve ne yaparsa yapsın asla itirazda bulunmamalarını ve tüm durumlarda ona itaat etmelerini emretti. Kervan bir süre sonra varacağı yere ulaştı ve kervandakilerin hepsi yaptıkları ticaretten kazançlı çıktı.
Ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer tacirlerden daha fazla gelir elde etti. Ayrıca tahame pazarında satmak üzere bazı ürünleri satın aldı. Kureyşliler bu ticaretten kazançlı çıktıktan sonra Mekke'nin yolunu tuttu. Bu yolculukta genç Muhammed ikinci kez Ad ve Semud kavimlerin diyarından geçti. Hazreti Muhammed daha önce de amcasıyla birlikte aynı çölleri aşmıştı. Bu asi kavimlerin diyarına hakim olan ölüm sessizliği onu daha çok öbür alemi düşünmeye yöneltiyordu.
Hatice'nin kölesi Meyser'e seyahat boyunca gördüklerini bir bir Hatice'ye anlattı. Sözleri Emin Muhammed'in azametini ve manevi boyutunu yansıtıyordu. Meyser'e şöyle anlattı. Emin bir konu üzerine bir tacirle anlaşmazlık yaşadı. Adam ona Lat ve Uzza'ya yemin et, sözünü kabul ederim dedi. Ancak Emin ona şöyle dedi. Benim gözümde en alçak ve en nefret uyandırıcı şeyler senin taptığın Lat ve Uzza'dır. Meyser'e yine şöyle anlattı. Emin dinlenmek üzere bir ağacın gölgesine geçti. O sırada manastırda oturan bir rahip onu gördü ve yanıma geldi ve Emin'in adını sordu. Ben de söyledim. Rahip şöyle dedi. Şu ağacın gölgesinde oturan adam Tevrat ve İncil'de müjdelenen peygamberdir.
Bu ticari seyahatin ardından Hatice, Hazreti Muhammed'in dürüstlüğü ve emanetdarlığına hayran oldu ve bir süre sonra onunla evlenmeye karar verdi. Hazreti Muhammed de Hatice'nin önerisini kabul etti. O sırada Hatice 40 ve Hazreti Muhammed 25 yaşındaydı. Hatice tüm servetini Hazreti Muhammed'in yetkisine sundu ve kölelerini de ona bağışladı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine hemen köleleri azat etti ve bu da o hazretin kölelik düzeni ile mücadele ettiği ilk adımdı.
Hazreti Hatice'ye göre Hazreti Muhammed ile ortak yaşam harikulade ve anlamlı bir kaderi paylaşma anlamına geliyordu. Hatice Hazreti Muhammed'in semavi ruhunu tanıdıkça o hazrete yönelik hayranlığı daha da artıyor ve azametli ruhunu daha iyi idrak ediyor ve her geçen gün ona olan inancı daha da güçleniyordu. Hazreti Muhammed'in her sözü ve her davranışı Hatice için insani erdemin güzel işaretlerinden biriydi. Hazreti Muhammed'in Yüce Allah'a uzun süreli ibadetleri ise Hatice'yi en çok mutlu ve memnun eden durumdu.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatice ile evlendikten sonra daha sık Hira mağarasına gitmeye başladı ve bazen orada günlerce kalırdı. O günlerde Hatice, Hazreti Muhammed'in amca oğlu Hazreti Ali aleyhisselam ile birlikte ona erzak götürürdü. Hatice her gittiğinde eşini, kendisi ve çocuklarının onu özlediğinden söz ediyordu. Şimdi Hazreti Muhammed'in elinde yetişen Ali aleyhisselam da o hazrete yönelik sevgisini ifade ederdi. Ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her defasına şöyle karşılık verirdi. Evet, bunların hepsini biliyorum. Siz de benim sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Ama şu günlerde çok acayip bir şekilde alemi yaratan Allah'tan başka içimde bir duygu olsun istemiyorum.
Tahran Radyosu.
Ve sonunda o esrarengiz gece geldi. Ay ışıklarını Nur Dağı'nın üzerine ve güneyindeki vadiye saçıyordu. Mekke ve çevresindeki dua derin bir uykuya dalmıştı. O gece çok tuhaf ve ağır bir sessizlik her tarafı sarmıştı. Sanki yer ve gök muazzam bir hadisenin başlamasını bekliyordu. Hazreti Muhammed Hira mağarasında kaldığı günlerde gecelerini genellikle uyumadan geçirirdi. O gece karanlıktan hiçbir ses çıkmıyor, dağlar sessizce bekliyordu. Ancak o gecenin sessizliğinin başka bir anlamı vardı ve tam o esrarengiz anlarda birden gökte bilinmeyen bir nur parladı ve Hazreti Muhammed'in bakış ufkunu aydınlattı. Hazreti Muhammed vücudunda bir titreme hissetti. Sanki narin ruhu muazzam bir kapasiteye kavuşmuştu. Birden muhteşem bir mahluk Hazreti Muhammed'in gözü önünde belirdi. Hazreti Muhammed bu mahluku rüyalarında gördüğünü hatırladı. Ama bu kez daha aşikar ve gerçek gibi duruyordu. Yüzü hoş ve ihtişamlıydı. Muhammed gökte nereye bakacak olursa ufukta onu görüyordu. Bu mahluk vahiy meleği Hazreti Cebrail'di.
Hazreti Cebrail aleyhisselam yaklaştı ve Hazreti Muhammed'i kucakladı ve ardından nida geldi. Ey Muhammed, oku. Muhammed dikkatle baktı. Karşısında bir yazı gördü. Tekrar nida geldi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Muhammed titreyen sesiyle sordu. Nasıl okuyayım? Ben okuma yazma bilmem ki. Vahiy meleği şöyle karşılık verdi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti. Vücudu semavi aşk ve coşku ile dolup taşan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o melekuti mahlukla birlikte okumaya başladı.
Hazreti Muhammed bu olayın ardından şaşkın ve muzdarip bir şekilde eve döndü ve yaşadıklarını Hatice'ye anlattı. Hatice hemen amcaoğlu olan Varaka bin Nufel'in yanına gitti ve eşinin Hazreti Cebrail ile görüşmesini anlattı. Varaka bilge bir insandı ve Hatice'ye eğer bu olay yaşanmışsa Muhammed son ilahi peygamber olduğunu anlattı. Hatice büyük bir sevince boğuldu ve yaptığı seçimden ötürü kendisini kutladı ve bundan böyle Hazreti Muhammed'e yardım etmek üzere sorumluluğunun daha da arttığını anladı. Hatice evine geri döndüğünde eşi Hazreti Muhammed'i şöyle selamladı. Esselamu aleyk ya Resulullah.
Ve işte böyle İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bi'seti Kameri 13. yılın 27 Recep tarihinde vuku buldu ve beşereti şirk, küfür, zulüm, cahillik ve karanlıktan kurtarma yönünde büyük bir hareketin başlangıç noktası oluşturdu. Allah Resulü'nün Mekke'de bi'seti gerçekte kendisinden önceki tüm ilahi enbiyanın yolunun devamıydı ve insanları tevhid, adalet ve marifete doğru davet etti ve bu yolda o Hazreti iman eden ilk insan eşi Hazreti Hatice'ydi.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak Kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte İran'ın Kerman eyaletinde Sirjan kentine giderek turistik cazibeleri ve de yöresel nefis yemeklerinden Sirjan pilavı ve Gatogbene'nin malzemeleri ve yapılışı ile tanışacağız.
Sirjan kenti Kerman eyaletinin ikinci büyük kenti olarak ılıman ve yüksek bir ovada bulunuyor. Bu kent birçok maden ve su kanatları vardır ve tarihi bir kent sayılıyor. Sirjan adı ile güzel ve bir o kadar da dinlemeye değer hikayesi Sasaniler dönemine dayanıyor. Bu bölgede birçok su kanadının varlığı bölgede su sıkıntısının yaşanmamasına sebep olmuştur. Bu yüzden de buraya Sirgan veya Sirkan denilmiş, zamanla da Sirjan yani kanattan doymuş olan Sirab olarak değişmiştir. Tabii bazıları da kan veya kan kelimesinin de maden anlamında olduğu ve kentte de birçok madenin bulunduğu için madene doymuş olarak da Sirjan adının aldığı düşünülüyor.
Tarihçiler Sirjan kentinin mazisinin M.Ö. 247 yılına yani Eşkaniler dönemine dayandığını belirtiyorlar. Günümüz kentin 9 kilometre mesafesinde yer alan eski kent, miladi 1394 yılına kadar bayındır bir kentmiş. Fakat Timuriler ve Gazneviler döneminde iki kez düşmanın saldırısına uğradı ve yıllar sonra yani 1786 yılında Mirza Said Kelantar, Bemid Bahçesi'nin güneyinde Saidabad olarak bilinen bir köy inşa etti. Saidabad ise tam da günümüz Sirjan kentinin bulunduğu yerde inşa edildi.
Sirjan halkı çeşitli halı ve İran'ın değerli el sanatlarından olan fetedüzi konusunda usta insanlardır. Öyle ki Sirjan, dünya kilim kenti olarak da tanınıyor. Kilim şeriki, piç, Sirjan'ın özel kilimidir ve UNESCO'da dünya mirası olarak da kayıtlara alınmıştır. Sirjan kilimi çok güzel ve farklıdır. Öyle ki burada birbirine tamamen benzer yani desen olarak çift olarak örülen iki kilim bulamazsınız. Aslında bölgede kilim dokuyanlar ortaklaşa bir kilim dokurlarsa ona şiriki piç derler.
Diğer kilimlerde atkı ipleri ürünün oluşumuna neden olur ama bu kilimde atkı dokuda rol oynamaz ve ipleri birbirine bağlar ve ipleri daha güçlü hale getirir. Böylece atkı ipliğe takılır ve görünmez. Bu da Sirjan kiliminin en bariz özelliğidir. Sirjan kilimlerinin ikinci özelliği ise tıpkı halı gibi düğüm atarak dokunmasıdır. Diğer kilimler bir tek düğüm ile dokunurken bu kilimler iki düğümle dokunur.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Sirjan kentinin tarihi ve el sanatlarından söz ettik. Şimdi sıra yöresel yemekleri tanıtmaya geldik. Fakat daha önce buranın bol ürünlü fıstık bahçelerine uğramak istiyoruz.
Fıstık, Kerman eyaletinin en önemli ve bilinen ürünüdür. Fıstığın ana yurdunun İran ve etrafındaki bölgeler olduğunu bilmekte yarar var. Fıstık bitkisi olumsuz çevre koşullarına çok dayanıklıdır. Bu bitki eksi 20-30 santigrat dereceye kadar soğuğu ve artı 50 santigrat dereceye kadar yüksek ısıya dayanabilir. Üstelik susuz ve kuru toprağa ve suyun tuzlu olmasına karşı da dayanıklıdır. 28 gram fıstık iyi miktarda lif, protein, potasyum, çinko, fosfor, B6 vitamini ve manganez içerir. Üstelik fıstık tüm kuru yemişler arasında en yüksek miktarda antioksidana sahiptir. Fıstık yaz aylarının sonlarında toplanır. Kerman fıstığı İran'da tarım alanı ve üretim açısından birinci sırada yer alırken bölgenin en değerli ve en sevilen hediyelik yiyeceğidir.
Şimdi sizlere Sircan'ın en sevilen yöresel yemeklerinden Sircan pilavın malzemeleri ve yapılışı ile tanıştıracağız. Önce malzemeler. Bu pilav için bir ölçek pişmiş bezelye, iki ölçek pirinç, bir adet tavuk göğsü, bir soğan, yarım ölçek yağ, bir ölçek zirinç, bir ölçek doğranmış havuç, bir yemek kaşığı ince kesilmiş turunç kabuğu, bir yemek kaşığı kimyon, bir ölçek pişmiş mısır, bir ölçek dilimlenmiş fıstık, üç ölçek su, bir yemek kaşığı şeker, ayrıca istenen miktarda tuz ve biber.
Tahran Radyosu.
Aslında Sircan pilavı daha çok Kazvin'in Murassa pilavı ile, yani mücevherli pilavına benziyor. Hazırlanması için önce tavaya yağınızı koyun, temizlenmiş, derisi soyulmuş ve küp doğranmış tavuk göğsünü yağda iyice soğanlarla birlikte kızartın. Ardından küp doğranmış havuçları ekleyin ve biraz su ile pişirin. Havuçlar pişince bu sefer daha önceden biraz kaynatarak acısını aldığınız turunç kabuklarını, mısır, bezelye ve dilimlenmiş fıstıkları yağda hafif çevirin. Tavuğu ekleyin ve altını kapatın. Tencerenize suyu koyun ve kaynamasını bekleyin. Kaynayınca daha önceden tuzlu suda beklettiğiniz pirinci kimyonla beraber kaynar suya dökün ve pirincin hafifçe pişmesini bekleyin. Ardından süzgeçten geçirin ve pişirme tencerenin içine biraz yağ koyup tencerenin dibine İran'ın her zaman pişiren pilavı gibi lavaş ekmeği veya yuvarlak şeklinde dilimlenmiş patates koyup üzerine pilav ve tavuklu malzemeden bitene kadar kat kat tencereyi doldurun. Pilavı deme bırakın. Bu arada küçük bir tencereye tereyağı koyup zirinçleri şeker ve safran ile hafif tereyağında kızartın. Pilav demlendikten sonra servis tabağına alınca zirinçle süsleyebilirsiniz.
Sircan yöresel yemekleri ise Kerman yöresinin diğer yemekleri gibi bölgenin ürünlerinden hazırlanıyor ve genelde özü sıcaktır. Yöre halkı genelde yemeklerin yanında baklava, yöresel tatlılardan komaç, sehen ve kolompe gibi tatlıları tüketiyorlar. Sircan yöresinin en sevilen ve özel yemeklerinden biri katokbene ve abbenedir. Bu yemek Atlantik fıstığı taneleri ile pişirilir. Bu yemeğin hazırlanmasına geçmeden önce Farsça bene olan Atlantik fıstığı ağacı ile tanışalım. Bu ağaç geç gelişen ve dağlık bölgede yeşeriyor. Meyvesi Farsça'da bene deniliyor.
Atlantik fıstığı meyvesinin özü sıcak ve kurudur. Bu yüzden soğuk hava mevsimlerinde kullanılır. Ağacı ise birçok faydası vardır. Ağacın ahşap kısmı çok güçlü ve dayanıklıdır. Yapraklar ise vejeteryenler tarafından büyük ilgi görüyor. Taneleri ise yuvarlak ve sert ve ahşap gibi bir kabuktadır. pek çok tedavi özelliği olan reçineli bir bitki olan terebentin bu ağaçtan üretilir.
Şimdi katuk benin yapımı ve gerekli malzemelerine geçelim. Bunun için 500 gram beni tanelere bir yemek kaşığı tuz ve ölçeğin 1/4 ile nar suyu gerekiyor. Önce uygun bir tencereye öğütülerek un haline gelen beneyi tuz ile karıştırıyoruz. Bu işlem için uygun bir kav veya tencere seçmenin büyük önemi vardır. Bölge halkı tagar dedikleri içi sert ve ağzı geniş olan özel seramik bir kap kullanıyorlar. Şimdi un halinde tuz ile karıştırılan beneye bir yemek kaşığı ılık su ekliyor ve malzemeyi el ile sert bir hamur haline gelecek şekilde karıştırarak yoğuruyoruz. Hamurun sert olması gerekiyor. Gerçi yoğurması zor olur fakat daha sonra yağ kusmasını engeller. Bu yüzden de yoğurmak için az bir su ile başlamak daha iyi olur. Gerekirse su daha sonra azar azar eklenir. Böylece bene yağ püskürene kadar yoğrulur ve yağ başka kaba aktarılır.
Bu aşamada bir ölçek ılık su yağ alınmış sert hamura eklenir ve iyice karıştırılır. Öyle ki bene ve tuz suda erisin ve kabukları gibi sert tortusu dibe çöksün. Bu durumda karışımı ince bir elekten geçirin. Süzgeçten geçen sıvıya bu sefer bir kenara aldığınız yağ ekleyin ve kaşıkla karıştırın. İçini ekmek doğrayarak afiyetle yiyin. Bu yemeğin özü sıcak olduğu için genelde ekşi nar suyu ile servis edilir. Katuk beni Kerman eyaletine ilaveten Güney Horasan bölgesinde de hazırlanır. Fakat hazırlama tarzı farklı olabilir.
Muhterem dinleyiciler, bir sohbetimizin de daha sonuna geldik.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı parstoday.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a desteğine ilişkin son açıklamalarına cevaben, Tahran'ın ilkeli politikasının iyi komşuluk ve tüm komşularla ilişkileri genişletmek üzerine kurulu olduğunu belirterek tepki gösterdi. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı ile Ermenistan Maliye Bakanı yılda 3 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması, mal alışveriş hacminin 5 milyon dolara çıkarılması ve finansın geliştirilmesi ve kolaylaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Sitayeşi, İsveç'te tutuklu bulunan İranlı eski savcı yardımcısı Hamid Nuri'nin 1100 gündür bu ülkede tek hücreli hapiste tutulduğunu belirtti. Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Tahran'a geldi. Amerikan Başkanı Joe Biden, salı gecesi ülkenin kongresine yazdığı bir mektupta Amerika'nın İran'la ilgili ulusal acil durumunu uzattı. Tuğgeneral Sebahi Verd, Baver 373 hava savunma sisteminin menzilinin 400 kilometreye ulaşacağını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü Sınır Muhafızı Komutanı ülkenin sınırlarında güvenlik ve barışın hüküm sürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile düzenlediği basın toplantısında İsveç ve Finlandiya sokaklarında teröristlerin varlığına tanık olduklarını ve terör gruplarının demokratik ortamları kötüye kullanmaması gerektiğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca bu ülkede eşi benzeri görülmemiş ekonomik krizlerden birinin ortasında bulunurken daha iyi günler vaat etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.